Kur'an-ı Kerim'de en dikkat çekici kıssalardan birisi Hz. Musa'nın kıssasıdır. Bu bölümde kıssayı Musa'dan bazılarının değerlendirmesi yapılacak. Kıssayı Musa'nın tekrarından çıkan lemaat-ı icaz. Hz. Musa kıssasının Kur'an'da tekrarından çıkan bazı icaz parıltıları. İnne kıssate Musa ecde min teferigül asa. Kıssa-i Musa tefarik-i asadan daha faydalı. Ehazehal Kur'anu bi yedihil beyda. Kur'an o kıssayı yedi beyzasına parlak eline aldı. Feharrat saharatul beyan. Beyan sihirbazları secidine li belagati zehra. Onun parlak belagatı karşısında secdeye vardılar. Burada önce bir deyim yer aldı. Tefarik-i asa. Bu bir deyim Arapçada. İşte sen tefarik-i asadan daha faydalısın şeklinde kullanılıyor. Kıssa-i Musa da bu şekilde ondan daha faydalı. Yani tefarik-i asadan bölündükçe, parçalandıkça her birinden faydaları çıkan bir asadan daha faydalı. Kur'an onu yedi beyzasına aldı. Yedi beyza parlak el demek. Hz. Musa'nın bir mucizesi. Elini koynuna koyuyor, çıkardığında ışık saçıyor. Bu yedi beyza, Kur'an'ın eli mecazi olarak bir yedi beyzaya benzetildi. Hz. Musa sihirbazlarla karşı karşıya da gelmişti. Onlar hünerlerini gösterdiler, Hz. Musa gösterdi. Ve sihirbazlar baktılar ki kendi yaptıkları sihir ama Hz. Musa'nınki mucize. Bunun karşısında secdeye vardılar. İşte beyan sihirbazları da Kur'an'ın o parlak belagatı karşısında secdeye varacaklar. Şu kıssa Kur'an'da tekraren zikrolur. Hatta Kur'an'da en fazla tekrar edilen kıssa diyebiliriz. Zira azim bir kıymeti var. Çok büyük bir kıymeti var. Hakikati büyüktür. Çok esrara maliktir. Tesis-i İslamiyet hem tebliğ-i risalet, tahammülü meşakkat hem de telkin-i ümmet, telakki-i millette bir usve-i hasene, hem bir misali ensep, o kıssayı Musa'dır. Esasat-ı risalet, desatir-i mühimme, o kıssa zımnındadır. Çok veciz ve dopdolu ifadeler. Kıssayı Musa'da İslam'ın tesisiyle alakalı çok esasları bulabiliriz. Yani yeni bir din tesis ediliyor. Daha evvelinde Hz. Musa o merhalelerden geçmiş. Dolayısıyla oradan modellemeler olacak. Oradan alınacak olanlar var. Hem de tebliğ-i risalet. Yani Hz. Musa risalet görevini tebliğ ederken ne gibi zorluklarla karşılaştı, ne gibi durumlarla karşılaştı. Benzerleriyle Peygamberimiz de karşılaşacak. Dolayısıyla Musa kıssası üzerinden Peygamberimize ve bütün zamanlardaki tebliğde bulunanlara mesaj veriliyor. Tahammülü meşakkat. Hz. Musa çok meşakkatlere göğüs gerdi. Kendi kavminden bile bayağı çekti. Firavundan çekti. İşte Peygamberimiz de nice meşakkatlere muhatap olacak. Kıssa bunun da mesajını veriyor. Hem de telkini ümmet. Ümmete telkinde bulunuyor. Mesela Musa'nın kavmi ya Musa diye hitap ediyorlar. Bu uygun bir hitap tarzı değil. Onların hatası Kur'an'daki bu anlatımla gösterilmiş oluyor. Ve Peygamberimizin sahabileri ya Resulallah ya Nebiyyallah bu gibi hürmet ifadesiyle Peygamberimize hitap ediyorlar. Telakki-i millet. Bir de milletin telakkisi. Yani siz bir dini tebliğ edeceksiniz. Millet bunu nasıl telakki edecek? Nasıl karşılayacak? Her peygamber bir muhalefetle de karşılaştı. Hz. Musa da Firavun gibi birisinden ve kavminden muhalefetle karşılaştı. Onlara karşı bir mücadelesi var. Peygamberimiz de işte en yakınlarından Ebu Leheb gibi, öte yandan kendi zamanının Firavunu durumunda Ebu Cehil gibi nicelerinden muhalefet gördü. Bu kıssa onlara da bir hazırlık yapıyor. Yani ey peygamber, Musa'nın gittiği yolda sen de bir takım zorluklara muhatap olacaksın. Senin muhatap olduğun kimseler de onun kavmi gibi muhalefet edecekler. Sonra bir usve-i hasene. Usve-i hasene peygamberimizle alakalı Kur'an'da kullanılıyor. Hazreti İbrahim ve ona iman etmiş olanlarla ilgili de kullanılıyor. Rol model, önümüzde güzel bir model anlamında. Hazreti Musa yeni bir dinin tesisinde usve-i hasenedir. Ve Kur'an onun kıssasını çokça anlatmakla peygamberimize önünde bir modeli göstermiş oluyor. Tabii bu sadece Hazreti Musa meselesi değil. Febihudahum iktedih. Ey peygamber, sen de o peygamberlerin yoluna iktida et. Kur'an-ı Kerim diğer kıssalarla da yine peygamberimize mesajını veriyor. Hem bir misali ensep, en uygun misal peygamberimiz ve davetiyle alakalı kıssa-i Musa'da görülmekte. İşte bütün bu özellikler o kıssa-i Musa'da bulunmakta. Bir de esasat-ı risalet, desatir-i mühimme o kıssa zımnındadır. Risaletin esasları var. Yani mesela La ilahe illallah hakikati, La ilahe illallah hakikatını Hazreti Musa da anlatıyor, peygamberimiz de anlatacak. Muhammedur Resulullah, Muhammed Allah'ın Resulü, Hazreti Musa da kendi devrinde yine Allah'ın Resulü. Bu gibi risalet, öte yandan öldükten sonra dirilme, yapılan amellerin diğer alemde karşılığının görülmesi gibi bunlar kıssa-i Musa'da da karşımıza çıkmakta. Veya anlatırken kavli leyinle anlatmak. Hazreti Musa ve kardeşi Harun Firavun'a gönderiliyor. Allah-u Teala o ikisine buyuruyor ki فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا Gidin Firavun'a yumuşak bir dille anlatın. Demek ki Firavun gibi birisine giderken bile yumuşak dille anlatmak gerekiyor. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى Olur ki bu şekilde öğüt alır veya Allah'tan korkar. Demek ki Firavun'a bile gidilse onun öğüt almasını ümit ederek, Allah'tan korkmasını ümit ederek tebliğde bulunmak gerekiyor. Bir de mühim düsturlar. Kıssa-i Musa'nın tamamı gayet güzel düsturlarla dolu. Burada da bir kısmına zaten işaret edilecek. Bunlar bir yol haritası gibi oluyor. Bu kıssa zımnında bütün bunlar zikredilmiş. Vücuhunda tenevvu, cihatı da kethire. Yani çok vecihleri var ve çok cihetleri var. İkinci derecede tebeiye bir cihet. Yani bu kıssa doğrudan Hazreti Musa döneminde durumlarla alakalı bize bir şeyler söylüyor. Ama kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla kabilinden bütün zamanlara hitap ediyor. Hani şair demiş ya, mektup yazdım Hasan'a, ha Hasan'a, ha sana. Dolayısıyla bu kıssada anlatılanlar tebeî olarak ikinci derecede bütün devirlere hitap etmekte. Hayatın maziye müstakbele uzanmış, derin hem pek de geniş, içtimai hayatın desatiri camidir. Yani hayatın mazi ve müstakbele uzanmış, derin, geniş, pek çok böyle içtimai düsturlar var. Bu kıssada bunların bir kısmını görmek mümkündür. Bir tanesini örnek vereyim. Mesela Firavun idaresi altında Hazreti Musa ve ona iman etmiş olanlar açıktan bir yerlerde toplanıp faaliyetlerini yapamayacaklar. Böyle bir ortamda Allah-u Teala buyuruyor ki Mısır'da bir takım evler edinin ve o evleri bir kıblegah, bir merkez yapın. Namazlarınızı orada kılın ve sen de sana iman etmiş olanları müjdele. İşte Peygamberimiz döneminde mesela Darül Erkam, Peygamberimiz Darül Erkam'da bunu uyguluyor. Mekke'nin biraz kenarında. Orada bir araya geliyorlar, gizlice toplanıyorlar. İslam'ı öğrenme imkanları oluyor. Veya yine tarihin sonraki dönemlerinde Müslümanlar eğer takip ediliyorsa, işkenceye maruz kalıyorsa gizli gizli evlerde bir araya gelmeleri gibi bütün oralara bakıyor. Ziya gıda gibidir, ihtiyacı hakikat. Hakikate olan ihtiyaç, ziya ve gıdaya olan ihtiyaç gibidir. Düstur tekerrür etse, ders de tekerrür eder. Yani Kur'an bu şekilde dersini daima tazeliyor. Sadece tarihi bir olayı anlatmıyor, o olayla hepimize mesajlarını veriyor. İkinci derecede binler düsturlarından birkaç tane numune. Mesela Firavun'a hitaben şu cümleyi azamet. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ Allah-u Teala Firavun'a diyor ki bugün senin bedenini kurtaracağız. Burada ibareyle anlatılan, birinci derecede anlatılan Firavun'un bedeninin kurtulması. İşte Hazreti Musa ve yanındakiler Kızıldeniz'i harika bir şekilde geçiyor. Firavun ve adamları da geçmeye çalışırken sular birleşiyor ve tam boğulma esnasında can havliyle Firavun, Musa'nın, Harun'un, Beni İsrail'in inandığı Allah'a ben de inandım diyor. Allah-u Teala el-en, şimdi mi diyor. Yani şimdiki iman makbul iman değil. Devamında فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ Ama biz bugün senin bedenini kurtaracağız. Burada ne gibi bir ders var? Şu Feraini Mısri'nin, Mısır firavunlarının mumyalarla envatın ecsadını maziden müstakbele nakleden garip bir düstur mevt alüdü hayatı ihtarla verir dehşet. Yani Mısır firavunlarının mumyalarla kendi cenazelerini maziden müstakbele nakletmeleri var. O şekilde hayatlarının belki devam edeceğini düşünüyorlar ve mumyalamak suretiyle gelecek nesillere onların cesetleri intikal ettirilmiş. Demek ki Firavun da ceset itibariyle kurtulacak, o yönü var. Hatta Firavun'un Musa bedeni de nacidir. Musa dönemindeki Firavun, onun da bedeni kurtulmuştur. Seyli zaman atmıştır mumya tahta üstüne. Şu asrın sahiline atik bir yadigâr-ı ibret. Yani zamanın seli, hani gemi diyelim böyle battığı esnada bazıları bir tahtaya yapışarak kurtulabiliyor. Sahile o şekilde çıkıyor. Yani normalde Firavun'un cesedinin de denizde kaybolup gitmesi, balıklar tarafından yenmesi gibi o hatıra gelir. Ama zamanın seli sanki tahta bir mumya üstünde onu da ileriki zamanlara bırakıyor. Hatta şu asrın sahiline, yani 20. yüzyılın başlarında öyle bir ceset bulunuyor. Bu cesedin Hazreti Musa dönemindeki Firavun olduğu tahmin ediliyor. Günümüzde bu İngiltere'de British Müze'de sergilenmekte. Böyle eğilmiş vaziyette. Normalde tamamen dağılıp gitmesi beklenirken bu vakte normalde mumyalanmamış bir ceset gelmez. Ama bir ibret olsun diye günümüze kadar kalmış. Tabii oradaki ceset gerçekten Firavun'un cesedi mi? Çok kesin bir bilgiye sahip değiliz. Ama o yönde değerlendirmeler var. İşte böylece Musa zamanındaki Firavun'un cesedi de zamanın seyliyle mumya tahta üstünde bu asrın sahiline atik bir yadigâr-ı ibret. Atik, antika. Antika bir ibret yadigarı, hatırası olarak gelmiş. Mesela Ya Haman ibnü li sarha. Ey Haman, benim için bir kule inşa et. Firavun vezirine öyle diyor. Şu kelam bize diyor, o dağsız düz kıtanın tağî selatininde ehramların inşası arzuyu garibi bir meylan-ı haşmet hükümran olduğunu, muhteşem ehramlara, zulm-ü abes şeylere vücut veren bir düstur, bu cümle eder ihtar, verir bir dersi hikmet. Yani burada da Mısır firavunlarının ehramları, piramitleri yapması. Yani oralara gidenler bilir, düz yerler, düz bir alan. Normalde dağ yok ama insan fıtri olarak dağ da arzu eder. İşte bunlar bu tarzda dağ gibi binalar yapmışlar. Yani günümüzde bile oradaki ehramın, piramitlerin sırrı tam çözülmüş değil. Değişik teoriler var. Bunlar nasıl yapıldı? Nasıl yaptılarsa yapmışlar. İşte o dağsız düz kıtanın tuğyan sahibi sultanlarında ehramların, piramitlerin inşası arzuyu garibi. Garip bir arzu. Bir meyelan-ı haşmet. Haşmetlerini bu şekilde göstermek istiyorlar. Ve bu gibi zulüm mahsulü, abes şeylere vücut veren bir düstur bu cümle hatırlatmış oluyor. Yani öyle anlaşılıyor ki Bediüzzaman bunu açıklarken buradaki sarha kelimesini piramitler olarak o zamanki Firavun'un yaptırdığı bir piramit şeklinde nazara veriyor. Mesela inna Karuna kana min kavmi Musa. Karun Musa'nın kavminden idi. Ama Firavun'la beraber hareket etmiş. Karun para babası ve Musa'nın kavminden, işte Musa'nın kavmi şu anda da çok zengin bir kavim. Beni İsrail, Yahudiler dünyanın hemen her tarafında para musluklarının başında bulunuyorlar. İşte Karun da Musa'nın kavmindendi demek suretiyle onların bu yönüne dikkat çekilmiş. Şu hüküm beşere der. Akvam-ı cihanın beyninde, yani dünyadaki kavimler arasında, kavmi Beni İsrail efratları elinde, Beni İsrail kavminin fertleri elinde, muzır hem de gayet, muzır hem de haram, gayet büyük bir servet. Yani servetleri var ama zararlı. Bu serveti kötü yönde kullanıyorlar, dünyayı karıştırmakta kullanıyorlar ve elde ettikleri yollar da haram yollar, faiz gibi. Lasiyyama vesaili ribayla, özellikle de faiz vesileleriyle servetleri tutturan hem de onu toplayan hariskar bir düsturu şu cümle ihtar eder, dinliyor beşeriyet. Yani gerçekten Musa'nın kavmi asırlara yansımış şeklinde Karun gibi hareket etmiş. Karun da Musa'nın kavminden idi. Mesela وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ اَبَدًا Yahudilerle alakalı işte onlar cennete biz gireceğiz diyorlar. Ayet geliyor. Madem öyle ölümü isteyin. Ölümü isteyin bir an önce cennete kavuşun. Ama وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ اَبَدًا Ebediyen asla onlar ölümü istemeyeceklerdir. Şu cümlenin zımnından kavmi Yehud'a mahsus bir tarzı hırsı hayat, bir çeşit havf-ı memat. Beşere ihtar eder bir düsturu garabet. Yani Yahudilerde hayata karşı bir hırs, ölüme karşı da bir korku bariz olarak görülmekte. Aslında hayatı sevmek, ölümden korkmak insanlar olarak hepimizin ortak bir özelliğidir. Ama bu kavimde bu daha bariz. Hayat hırsı, ölüm korkusu onlarda daha öne çıkmış. Onlardan bir cemaat huzur-u nebevide münazara isterken kendini haklı bilen mevti temenni edip izhar etsin bir hüccet. Peygamberimizin huzurunda Yahudilerden bir topluluk diyorlar ki cennete ancak biz gireceğiz. Başka milletler girmeyecek. Ve Peygamberimiz de onlara diyor, öyleyse ölümü temenni edin. Ölüm bir an önce cennete girin. Ama ayet-i kerime onlar diyor asla ölümü istemeyecekler. Yani neden? Dünyaya yönelmişler. Dünyaya adeta tapıyorlar. Teklif etti Peygamber haydi ölümü isteyin diye. Kimse lisanı kalle etmedi hiç cesaret. Tamam ben istiyorum. Hiçbiri diyemedi. Yine lisanı halle hırsı hayat hissiyle şimdiye dek o millet halen kılar istinkaf mevti etmez temenni. Yani o millet şu anda hal diliyle yine ölümü istememekte, ölümden korkmakta. Bunu bilsin her cebin, her korkak kişi bunu bilsin ki havfu mevt mevt getirir. Ölümden korkmak ölümü getirir. Hırsı hayat zilleti. Hayata karşı hırs göstermek de zilleti getirir. İşte icazı ayet. Ayetin icazı işte burada kendini gösteriyor. Ve o millet şu anda da ölüm korkusuyla öne çıkmış bir millettir. Evet maddi bir servetleri var ama zilletleri çok daha ileri boyutta ve son 2-2,5 yılda Gazze'de olup bitenler kendilerini de perişan ediyorlar. Evet, orada nice Müslümanı yerlerinden ettiler, canlarından ettiler. Müslümanlar bununla sevap kazandı. Vefat edenler şehit oldu. Ama onlara bu acıyı tattırmaya çalışanlar, masumlara yaptıkları bu işkenceyle, öldürmekle kendilerine cehennemi kazandırmış oluyorlar. Mesela yüzebbihune ebnâekum ve yestahyûne nisâekum. Allah-u Teala sizleri Âl-i Firavun'dan, Firavun hanedanından kurtarmıştık diyor. Ve yüzebbihune ebnâekum, onlar sizin erkek evlatlarınızı boğazlıyorlardı. Ve yestahyûne nisâekum, kadınlarınızı ise hayatta bırakıyorlardı. Bu cümlenin zımnında bedbaht kavmi Yahud'un kaderin kalemiyle alınlarına yazılmış hayati müthiş düstur, daimi bir musibet, o da budur. O kavmin cihanın aktarında hemen şimdiye kadar mükerrer hedef olmuş o bedbaht olmuş millet. Bu da o kavimle alakalı, bedbaht kavmi Yahud'la alakalı. Tarih boyu erkeklerinin öldürülmesi, kadınlarının kullanılmak üzere hayatta bırakılması asırlara yansıyan bir görüntü olmuş. Adeta bu kaderin kalemiyle onların alınlarına yazılmış. Mükerrer hedef olmuş o bedbaht olmuş millet. Babil esaret günleri gibi, İkinci Dünya Harbi evvelinde veya o yıllarda Almanya'da maruz kaldıkları durumlar gibi tarih boyu bu tarzda katliama maruz kalmışlar. Pek çok katliamlara kızlarıyla hayatta sefahat aleminde büyük rol oynanılmış. Yani erkekleri katliama maruz kalıyor, kızlarını hayatta bırakıyorlar, onları da sefahat aleminde kullanıyorlar. İşte bu kelam der, o asırda hadise-i musibet asarın düsturudur, ihtar eder beşere. Hadise düstur olmuş, o milletin manevi şahsiyeti göstermiş müşahhas bir cemaat. İşte bu kelam şunu söylüyor. O asırda erkek çocuklarının öldürülmesi, İsrailoğullarının, kızlarının hayatta bırakılması, bu bir musibet. Bu asırların düsturu olmuş. Asırlara yansıyan bir görüntü. Ve o milletin manevi şahsiyeti bu şekilde müşahhas bir cemaat, ya bu görünümde bir cemaati göstermiş oluyor. Mesela ve duribet aleyhimuz zilletu vel meskene. Zillet ve meskenet onlara darp edildi. Yani Yahudiler daim zillet ve meskenete maruzdur. Duribet, darphane diyoruz ya. Paranın basıldığı yere darphane deniyor. İşte paraya diyelim ne basılmışsa artık o oradan silinmiyor. Yani paranın yazı tura gibi iki tarafını düşünelim. Hangisi darp edilmişse o orada duruyor. Diğer tarafına ne darp edilmişse o da orada duruyor. İşte zillet ve meskenet onlara bu şekilde bir mühür gibi vuruldu. Evet, havf-ı mevt mevte sebep, hırs-ı hayat illet zillet. Yani ölüm korkusu ölüme sebeptir. Hayata karşı hırs göstermek de illet ve zilleti netice verir. Bu millette, Yahudi milletinde bu görülüyor. Ölüm korkusu işte ölüme sebep olmuş. Hayata karşı hırs, o da onları illet ve zillete maruz bırakmış. Bu iki düstur-i hikmet içine almış iki cümleye ayet. Hem şu cümlenin zımnında evvelki düstur gibi kaderi bir düsturu ihbar gayb nevinden beşere ihtar eder, hem de eder işaret. Yani burada da ihbar-ı gayb gibi tarih boyu bu millette zillet ve meskenet görülecek, bu ifade edilmiş oluyor. Belki hatıra şu gelebilir. Yani günümüzde Yahudiler derin dünya devleti adeta. Amerika gibi ülkelerde perde arkasından onlar idare ediyor. Dünyayı yönlendiriyor. Ortada aslında bir saltanat var gibi. Ama şöyle düşünülebilir. Mesela 2,5 yıldan bu yana Gazze'ye yönelik yapmış oldukları dünya milletlerinde onlara yönelik nefreti artırdı. Ve her yerde protestolar oluyor. Bunun çekiminin yapıldığı günlere yakın zamanda mesela Yunanistan'da bir adaya bir Yahudi gemisi yanaştı. Oradaki insanlar 20 bin nüfusluk bir yermiş. O 20 bin nüfusluk yerde biz burada Yahudi istemiyoruz diye karşı çıktılar ve onları adaya almadılar. Yani bu manada işte bu da bir zillettir. Paran da olsa paranla istediğin yere gidemiyorsun. Veya diyelim İsrail'de evet İsrail devlet olarak Amerika'nın desteğiyle, İngiltere'nin desteğiyle ve kendi teknolojileriyle teknolojide bir üstünlüğe sahip. Ve bu üstünlükle Yemen'e saldırdı, İran'a saldırdı, Gazze'ye saldırdı, Lübnan'a saldırdı, Suriye'ye saldırdı, saldırıyor. Ama neticede oralardan da onlara bir şeyler geliyor. İran füzeleri fırlattı. Yemen'de Husiler füzeleri fırlattı. Hizbullah daha evvel bunlarla savaştı. Böyle olunca İsrail'de yaşayan insanlar rahat bir ortamda yaşıyor değil. Her an başlarına bir füze inebilir. Her an şehrin bir merkezine bir bomba patlayabilir. Diken üstünde duruyorlar. Yani paraları da olsa, servetleri de olsa zillet ve meskenet onlarda bariz bir şekilde görülmekte. Ki o kavmi azimin eskide hakimiyet azametli bir tarih olmuş olduğu halde inadı hırsı hayat vermiş onlara zillet ile esaret. Yani aslında Beni İsrail büyük bir kavim. Kavmi azim. Hazreti Musa büyük peygamber. Hazreti Davud, Hazreti Süleyman oralarda gelmiş. Hazreti İsa onların içinden çıkmış. Yani pek çok peygamber onlardan gelmiş. Azim bir kavim. Tarihin köklü milletlerinden ve hakimiyetleri de olmuş. Krallar dönemi gibi dönemleri olmuş. Ve bayağı ciddi manada hükümranlıkları söz konusu. Azametli bir tarihleri var ama hayat hırsı, bu konuda inat göstermek onları zillete, esarete mahkum etmiş. Öyle ki İsrail Devleti 1948'de kuruldu. 3000 yıl boyunca adeta ve binlerce yıl diyelim, binlerce yıl devletleri olmadı. Mesela وَلَا تَعْثَوْ فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ Kur'an-ı Kerim'de onların fesadıyla alakalı Allah-u Teala bildiriyor ki لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ Yeryüzünde iki defa büyük fesat çıkaracaksınız. Ama Allah fesadı da yasaklıyor. وَلَا تَعْثَوْ فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ Müfsit kimseler olarak yeryüzünde kargaşa çıkarmayın. Şu cümlede o kavmin bu zamana kadar da beşerde oynadığı ifsat ile, riba ile, hile ile hem hıyanet, derin bir intikamla müfsidane bir rolü, o inatlı rolünü oynattıran halet-i ruhideki düsturu ihtar eder şu ayet. Yani bu gibi ayetler o kavmin bu zamana kadar beşerde oynadığı ifsat, faizle, hileyle, hıyanetle yapmış oldukları şeyler, öte yandan diğer milletlere karşı bir intikam hissi, bunun sonucu olarak ortalığı karıştırmak, ihtilallere karışmak gibi onların bu halet ruhiyesini şu ayet-i kerime bir düstur şeklinde bildirmiş oluyor. Necip Fazıl'ın onlara yönelik şöyle bir değerlendirmesi var. Yahudiler mi? Onlar diyor, bir yumurta pişirmek için dünyayı ateşe vermekten çekinmeyecek bir millettir. Tabii bunları söylerken Yahudi düşmanlığı manasında değil, hepsi bir değildir. Ve Kur'an-ı Kerim Leysu seva min ehlil kitap, ehli kitabın hepsi bir değildir diyor. İşte bu İsrail'de bu zulümleri yapanlar olduğu gibi kendi halkından bu zulme karşı çıkanlar da oluyor. Toptan hepsini böyle müfsit olarak görmemiz uygun düşmez. Ama kahir ekseriyet itibariyle onlarda böyle bir özellik tarih boyu görülmüş. Şu kaç cümle numune denizden yedi katre. Şu 7 tane misal geçti burada. Bunlar denizden 7 damla gibi. Hadise etse tekerrür, inkılap eder düstura. Kur'an'daki tekerrür bu sırra eder remzi, hem de eder delalet. Yani Kur'an-ı Kerim'de bunların bize anlatılması bir düstur şeklinde o milletin mukadderatı ile ilgili durumları ortaya koymuş oluyor.